Ayrım 12.
Cavidan savunma gereği duymadı ama bir gerçeği de inkar edemeyecek kadar geçmişinin gerçeğine bağlı olduğunu gösterdi. Onu nasıl sevdiğimi en iyi sen biliyorsun. Aptal gibi aşıktım. Hala aşıksın. Cavidan rahatsız oldu. Saçmalama lütfen. Kendisine bir ilişki koydu, sonra hayıflanma duygusuyla iç hesaplaşmaya girişti. O küçük kızı bana tercih etti. Sesi sertleşti. Kendini aşağılanmış noktada görmüş gibi şiddetli bir itiraz krizi içinde bağırdı. Düşünebiliyor musun? Beni kendi yatağımda kirlettiler. Gözleri nemlendi. İşleri bitince kim bilir nasıl gülmüşlerdir halime. Şahin Bey artık Cavidan'ın çözülme noktasına yaklaştığını gördü. Onu teskin etmekten çok asıl gerçeğini inandırmaya çalıştı. Birinin zaman zaman Cavidan'a kendi gerçeğini anlatmasının gerektiğine inanırdı. Bugün bunu denemeye karar verdi. Bırak bu acemi kadın kaprislerini. Dilediğin an Haldun'u gemleyeceğini biliyordun ama istemedin. İki parmağını şaklatman yeterdi. Alıştırılmış gibi tıpış tıpış ayağına çağırabilirdin. Suskun kalışın kendini çevreye karşı güçlü göstermek ihtiyacından kaynaklanıyor. Cavidan böyle bir tahlile hazır değildi. Şahin Bey'in üzerine gelmesini istemiyordu. Beni kıracak bir şey söyleme bu gece. Şahin Bey bu küçük rica cümlesinin bile çok kurnazca tertiplenmiş olduğunu biliyordu. Kaldığı yerden devam etti. Bu kadar çok kadına düşkün erkeklerin dünyasında sevgi olmaz, aşk olmaz. Onların sevgi sandığı şey aslında sıradan bir alışkanlıktır. Her olgun erkeğin içinde genç ve istekli kadınların dünyasına düşkünlük yatar. Bu iptila bir süre sonra sükunet bulur ve hayat düsturu asıl kurallarını yeniden uygular. Cavidan'ı tahrik edecek cümleyi söyleyip konuyu kapatmak istiyordu. Güzel kadınsın. Yatağındaki zevki hatırlat ona. Haldun'un o zevke dayanacak adam olmadığını biliyorsun. Şöyle bir kükremen yeterlidir. Şaklat parmaklarını. Bak o zaman Haldun nasıl kuzu kuzu evine dönüyor. Cavidan durakladı. Bir kadeh içki daha aldı. Söylenenlerin gerçek olduğunu biliyordu. Haldun'u severek evlenmiş, istediği çocuğu doğurmuş ama kendi ihtirasının sınırlanmadığı yerde yalnız bırakacak kadar bencil ve sorumsuz davranmıştı. Çocuğun bütün sorumluluğunu babasına yıkmış, kendi işinin istenen düzeyde başarıya ulaşması için ailesine ait hiçbir sorumluluğu üstlenmemişti. Şahin Bey'in söyledikleri doğruydu. Bir cesaret gösterip bencilliğini itiraf etmeli ve Haldun'un hakkını vermeliydi. Belki haklı olabilirsin. Şahin Bey istediği anı yakalamıştı. Şimdi hayati karar noktasındasın. Bu meslekte inan ki sadece Haldun'a güvenebilirsin. Tecrüben olmayan bir alanda sadece kurnazlıkla istediğini elde etmen mümkün değil. Telefon çaldı. Cavidan dokunmak istemedi. Telefon ısrarla çalınca uzanıp açtı. Alo. Nemika'nın sesi son durumu açıkça belirtiyordu. Semih acele eve gitti. Şahin Bey rahatsızlık geçirmiş. Gizlemeye çalıştı ama telaşı fark ediliyordu. Ciddi bir şey olabilir. Cavidan telefondaki haberi dinlerken Şahin Bey'i süzüyordu. Biraz evvel yaptıkları tartışmanın içindeki gerçek birden balon gibi sönmüş ve güvenilirliğini kaybetmişti. Artık tartışmayı sürdürmenin anlamı yoktu. İçinde şüphe belirdi. Haldun ile Şahin Bey'in işbirliği içinde olabileceklerini ve önlem alması gerektiğini düşündü. Haldun'u mutlaka avucunda tutması gerektiğini biliyordu. Nemika'yı hissettirmemeye özen göstererek telefonu kapattı. Hiçbir şey yapma. Doğru evine git. Yarın görüşürüz. Şahin Bey konuşmayı ilgiyle dinliyor ve Cavidan'ın tavırlarını seyrediyordu. Her hareketinden bir anlam çıkarmaya meraklı duyarlılık ve dikkat içindeydi. Cavidan şuhluğunun ölçüsünü iyi ayarlayan kadındı. Kararlarında Şahin Bey ile ortak hareket eden kadın izlenimi yaratmak istedi. Haklısın. Güveneceğimiz kişi Haldun. Cilveli biçimde Şahin Bey'e yanaştı. Onu şaşırttı. İkimiz de yorgunuz. Dinlenmeye ihtiyacımız var. Evine gitsen iyi olacak. Cavidan iki şeyi iyi görmüştü. Birincisi Haldun daima saygılıydı ve saygı görmek isteyen yukarıdan bakışlı tavırlarla bu zaafını kolayca hissettirebiliyordu. İkincisi Haldun rahatına düşkündü. Tahammülü olmayan şeylere yanaşmayı sevmezdi. Bunu başlangıçta fark edememiş, kavradığı zaman da iş işten geçmişti. Haldun'un yurt dışından döndüğü günlerde eski şöhretinin kendisini yeniden itibara ulaştıracağını beklemiş, tanıdıklarının gösterdiği tavırlı davranışlar ilk ürküntüyü vermişti. Sıkıntılarını nasıl aktaracağını kestiremediği günlerden birinde Cavidan kükremiş ve gırtlağını sıkar gibi Haldun'u hırpalamıştı. ''Sen yurt dışına gittiğinde kalanların acısını ben çektim. Sen varsın diye seninle beraber savaşanların hepsi ezildiler. İşkence gördüler. Çoluğu çocuğu aç kaldı. Haldun acıyı tatmamış ama işin edebiyatını izlemişti. Kaçışının bir suçmuş gibi önüne konulmasından hoşlanmıyordu. Bunu engellemek gerektiğini biliyor, tam üstesinden gelemediği için kesin bir sonuçlandırmaya girişemiyordu. Cavidan'ın böyle bir tartışma açması belki bir fırsat olabilir diye düşündü. Çok acılar çektiğini biliyorum ama ben de bütün kalbimle bu acıları hissettim. Cavidan gerçekçiydi. Sözlerin asıl anlamlarını kavramakta çok kere kurnaz, bazen de müşfik bir maharet elde etmişti. Bu mahareti kullanmanın zamanı geldiğini düşündü. Onların evine gittiğim geceler, nasıl bir utançla başımı önüme eğdiğimi hatırlıyorum. Aylardır babalarının yüzlerini göremeyen çocuklar daha beter bir çöküşün içindeydiler. Haldun üzerine gelindiğini fark etmiş, tekrar kendi hücresine kapanıp bu hücumlardan uzaklaşmayı düşünmüştü. Cavidan fırsat verecek gibi görünmüyordu. Sizler soyut akıl yürüterek her şeyin çözüleceğini sanmıştınız. Toplumun gerçeğini onlar yaşadılar, işkenceyi onlar gördüler. Onların çocukları aç kaldı. Onların karıları süründü hapishane kapılarında. Onların anaları örselendi. Onların babalarına verildi en acılı eziyetler. Haldun'un böyle bir sertliğe direnecek gücü yoktu. Ama kendini zayıf görmek isteyenlere karşı hemen harekete geçirdiği bir korunma zırhı vardı. Aceleyle onu giyinmek istedi. Sosyalizmin kaderinde mücadele haksızlığına uğrayanların varlığı elbette ki önemlidir. Ama bu haksızlık mücadele edenlerin onurunu kıracak bir örnek gibi yorumlanamaz. Cavidan sertleşti. Eski günlerindeki bağışlayıcı tavrını değiştirmiş ve gerçeği açıkça söylemeyi yeğlemişti. Sakın bana da aynı havaya atma. El yordamıyla sosyalizm ancak bu kadar olurdu. Onu bile yüzünüze gözünüze bulaştırdınız. Haldun diklenip karşısındakini sindirmekten hoşlanırdı. Cavidan bile olsa bu konuda istisnaya izin vermeyecekti. Ayağa kalktı. Bağırır gibi konuşuyordu. Son 70 yıldır Türkiye'nin bütün ilerici rollerini biz oynadık. Cavidan umursamadı. Haldun'un rolünü küçümsemiyor ama anlamsız emek ve zaman sarfı olarak saygı duymuyordu. Böyle sert dille üzerine gelinmesinden hoşlanmadı. Bir bütünün gerçeğini sezemiyorsanız ayrıntıda paranoyanız başlar. Haldun da üzerine gelinmesini sevmezdi. O da aynı dille cevap vermeyi denedi. Çektiğiniz acıların sahiplerine hoş görünmenin savunmasıyla istediğin hazzı tadabilirsin. Geride çok acı var diye ileriye cesaretle bakmamı kimsenin engellemesine izin vermem. Cavidan yanına yaklaştı. İlk yıllarındaki şefkatli bakışlarını yeniden takındı. Haldun'un gözlerinin içine baktı. Bu gözlerin içinde nasılsa gizli kalmış bir çocuk çığlığı olduğunu biliyordu. Bazı günler Haldun'un bu cılız feryadı dillendirip güçlü bir erkek gibi kendini yücelttiğini görmüş ve mutlu olmuştu. İstese bu çığlığı bir büyük siyaset narası gibi atabilirdi. Nedense her girişiminin arkasında garip bir tereddüt geçiriyor ve susuyordu. Cavidan bu çığlığın sesini yükseltmek için çok uğraşmış ama Haldun'un boşa geçen zamanlarındaki sakin ve teselli arayan halinden rahatsız olmuştu. Şimdi bir deneme fırsatı daha ele geçirmişti ve bunu kullanacaktı. Haksızlık etme. Seni hiçbir şeyinde engellemedim. Aksine gücünün yetmediği zamanlarını biliyordum ve seni o zayıf günlerinde destekledim, güçlendirdim. Daha da yaklaştı. Birbirlerinin nefesini tadar gibiydiler. Cavidan kendini tuttu. Haldun'un büyüleyici bir nefesi ve dokunduğu teni titreten bir sabırlı soluması vardı. Bu nefesi avuçlayıp bir süre hapsetmek, söyleyeceklerini tamamladıktan sonra bırakmak istiyordu. Bu sabırlı solumanın gemi azıya aldığı gecelerin tadı damağındaydı. Cavidan her şeyin sırasını bilen kadındı. Önce sözlerini tamamladı. Sakın işkence edebiyatı yaptığımı sanma. Sakın insan hakları ihlallerinin peşine düşüp gerçek yorumu elden kaçırdığımı sanma. Onların acısını duyanları kutsuyorum ama sadece bu ıstıraplı günlerin tekrarıyla ciddi bir sosyalizm savaşı yeniden başlatılamaz. Şimdi istediği konuya geçişin hazırlığına başlayabilirdi. Haldun'un dikkatini üzerine toplamasını istediği konuya geliyordu. Bu acılar elbette ki gün ışığına tutulacak. İleride bunu gündeme getirenler çok olacaktır. Kimi anılarını yazacak, kimi romanını. Kimileri filmini yapıp çığlıklarla dolu o acılı günlerin ıstırabını yeniden hissettirecek. Bunları gerekli bulanlara katılıyorum. Fakat asıl önemli olan sosyalizmin mücadelesindeki yanlışlığın tespiti. Cavidan artık konunun asıl noktasında yoğunlaşabilirdi. Senin için üzülüyorum. Gençlik yıllarımızda sana hayran olduğum günleri hatırlıyorum. Kartal gibi yükselir ve hiç umulmayan bir anda süzülerek gerçeğin ta kalbini hançerlerdin. sonra esefli noktayı söylemenin sıkıntısını hissetti. Sesinde hafif gamlı ve müşfik bir takdir hissediliyordu. Artık çok şey değişti. Asıl sorumluluğun acılı günleri tazeleyen bir ıstırap pohpohçusu değil, sosyalist gerçeğin akıbetini savunan bir mücadele adamı gibi davranmalısın. Haldun tenine yaklaşan Cavidan'ın tadındaydı. Sözünü kısa tutmak istiyordu. Haklısın. Cavidan geri çekildi. İki hazın birbirine karıştırılmasını istemiyordu. Önce kocasının eksikliğini tamamlayan kadın gururunun tadına varacak, sonra tenine dokunmanın hakkını kullanacaktı. Haklılıktan ötedeyim. Seni hazırlıksız buluyorum. Kendini gelişen koşullara göre yenilemiyorsun. Eski biriktirdiklerinin önemi kalmadığını fark etmeni istiyorum. Yetersiz kaldığını kavramaya çalış. Üzerindekini çıkardı. Uzaktan bile olsa tenin davetinde Haldun'u allak bullak edeceğini bildiği gizli bir tuzak vardı. O tuzağa düşmeden önce son bir kez zihnindeki kampanaları çalmak istedi. Suat'ın karşısında acemi çaylak gibi çaresiz kalışından rahatsızım. Güçlen ve eski günlerin kartalı dediğimiz güce eriş. Haldun şaşırdı. Nasıl? Cavidan ne söyleyeceğinde kararlıydı. Eski kafa sosyalizm bitti. Doğrusunu öğren. Yanlış bir mücadelede 20 yılını heba ettiniz bu ülkenin. Haldun kavramakta zorlanmış gibiydi. Beni şaşırtıyorsun. Cavidan tınmadı. Biliyorum, aklım liberalizmin getirdiği isabetlerle mutlu ama vicdanımda hep eksik kalmış bir noktayı savunmanın cesaretini yaşadım. Sosyalizmin asıl gerçeğini kavramakta zorlananları görünce meyus oluyorum. Haldun bir fırsatın doğduğu izlenimine kapıldı. Bu bir imkan olarak önüne geliyorsa bunu kaçırmamaya niyetliydi. Daha ne bekliyoruz öyleyse? Gün ışıyordu ve Cavidan zalimdi. Eğil birini. Neylan dersini tamamlamış, öğrencilerin sorularını ve kendi aralarındaki tartışmalarını yönlendiriyordu. Arka kapı açıldı ve Perize yavaşça içeri sızarak boş sıralardan birine oturdu. Birkaç sıra önünde genç bir delikanlı oturuyordu. İçeriye girişini hiç kimse fark etmemişti. Kız öğrencilerden birisi tartışmanın kapsamına yeni bir bakış getirmek istediğini söylüyordu. Günümüzün insanları yaşamı sandığınız kadar kolay algılamıyor. Onların da hayatında süzgeçten geçirdiği değerler var. Hayatı sadece ölmek ve yaşamak ayrımında değerlendirmiyorlar. Neylan bu konuşma boyunca başını sallayarak söylenenlerin doğruluğunu onaylıyordu. Genç delikanlı doğrudan Neylan'ı muhatap alan bir müdahaleyle devreye girdi. Başını da sallayarak Neylan'ın deminki durumunu daha da netleştirdi. Bu onayladığınız görüşü savunacak örneğiniz olduğunu sanmıyorum. Neylan küçük bir tereddüt geçirdi. Bunun fark edilmesinin kendince önemi olmadığını gösteren rahatlığını sonuna kadar kullanmaya niyetliydi. Her ilişkide önde gidenler vardır. Bunların ulaştığı bilinç hemen fark edilmeyebilir. Aradan bir öğrenci görüşmelere katıldı. Her zaman önde gidenler bilinen isimler ve ünlü kişiler olmayabilir. Neylan onayladı. Doğru. Müdahale eden öğrenci sözünü tamamlamak istedi. Eğer bir bilinçlilik hali kazanırsak bilinenleri yeniden bildirmek gibi boşuna bir sorumluluk üstlenmeyiz. İlk tartışmayı açan kız müdahale etti. Açık bir cümle değil, anlamını ortaya koyamıyor. Delikanlı sözünü sürdürdü. Haklısın. Ancak ayrıntıda açıklayacak deneyimlerim yeterli değil. Sınıfta bir sessizlik belirdi. Tartışılan konu ortalıkta kalmış gibi oldu. Neylan meseleye müdahale etmek yerine öğrencilerin kendi deney ve bilgilerini kullanmalarını bekledi. Bu sessizliğin bir süre devam etmesini istiyordu. Birden gerilerden bir ses duyuldu. Neylan başını çevirdiğinde Perize'yi gördü. Sevinçli bir seyir içindeydi. Hiçbir cümle kurmasına fırsat vermeden Perize'yi uzun süre seyretti. Küçük bir el işaretiyle tartışmaya katılmasını istedi. Bu nazik davette sadece bir kürsü sorumluluğu değil, aynı zamanda özenilmiş birinin vuslat hayali vardı. Perize bu hayalin tam ortasındaydı ve Neylan'ın davetini geri çevirmedi. Söyleyeceklerinin bu tartışmaya yön vermese bile heyecan katacağı muhakkaktı. Öğrencilerin yeniden tartışmaya dönmelerini sağlayacak açıklamasını yaptı. Gözlerini Neylan'ın gözlerinin içindeki kırmızı bakışlı kurdun sabrına dikmişti. Felsefe yapmak, felsefe okumakla olmaz. Dünya sorunlarının nedenini sorgulayan disiplini kazanmakla olur. Bu disiplin bir metot değil, bir ruh değeri olarak algılanır. Genç bir öğrenci atıldı. Hem hüküm veriyor hem soruyor gibi ikili yapıda bir cümle tuzağı kurmuştu. O zaman kural dediğimiz şey kişiselleşmeye başlar. Bireyselleşmenin başladığı yerde disiplin değil özgürlük önem taşır. Perize başıyla onayladı. Haklısınız. İşte bunun için filozof önemlidir. Filozof oyun bozan adamdır. Çünkü olayların ve insanların ortasında dünya değerlerine karşı en özgür olan insandır. Bir ses duyuldu. Yani? Perize bu müdahalenin sözünü kesecek etkinlikte olmadığını göstermek istedi ve eski hızıyla konuşmasını sürdürdü. Yanisi şu, herkes için kas katı olan kesin bir gerçek vardır, ölüm. İşte bu kesin gerçeği kavrayanlar filozofça yaşamın hakkını verebilirler. Neylan öğrencilerine döndü, eliyle gerileri gösterdi. Bugün bir değil iki misafirimiz var. Kendiliklerinden dersimizi dinlemeye gelmişler, çok sevindim. Bazılarınız tanıyor onları. Perize'yi işaret etti. Perize, konservatuar piyano bölümü mezunu, doktorasını yapıyor. Deniz, stajyer avukat. Deniz kendisine işaret edilmesini adeta görüşünün bildirilmesi için bir davet gibi kabul etti. Perize'nin etkileyiciliğini gölgede bırakmaya yönelen bir kesinlik içindeydi. Arkaya dönüp yüzüne bakmak gereğini bile duymadı. Mağrur fakat meraklı olduğu hissediliyordu. Ölüm yaşamdan aldığımız borcu ödemektir. Filozof ölebilmenin tecrübelerini kazanmış insandır. Ölmeyi öğrenmek demenin anlamı budur işte. Perize ummadığı bir yerden gelen cevapla silkelendi. Bu cevabın sahibini tanımak istiyordu. Şöyle sağa sola doğru eğilerek görmeye çalışıyordu. Öndeki erkek istifini bozmayan ciddiyet içindeydi. Ellerini ensesinde kenetlemiş ve dirseklerini yüzüne yaklaştırarak görünebilirliğini büyük ölçüde sınırlamıştı. Bu sınırlama Perize'yi daha da hırslandırdı. Ölmeyi öğrenmek sadece filozofça yaşamayı öğrenmek değildir. Asıl sorumluluk öldürmemeyi öğrenmek ve öğretmektir. Perize artık kendini tutmaya niyetli değildi. Belki de en doğru tanım hayatın derin anlamları üzerinde düşünmelerini, yaşamın ve yaşatmanın sırrını telkin etmektir. Deniz geridekini hiç merak etmeyen böbürlü tavrını sürdürdü. Her insan yaşadığı topluma karşı sadece bir ömür değil, aynı zamanda bir büyük kadir şinaslık da borçludur. Bu kadir şinaslık yaşamı boyunca adil ve ahlaklı olmaktır. Neylan tartışmayı başlatan kıza döndü. Zil çalmasına ne kadar var? Zil çoktan çaldı. Neylan önündekileri topladı. Öğrencilerin duyabileceği bir tonda dikkat çekti. Gelecek ders sosyalizmin bugünkü değerlerini tartışacağız. Dağınık saçlarının şuhluğuyla merdivenlerden inen kıza döndü. Tartışmayı senin yönlendirmeni istiyorum. Öğrenciler çıkmak üzere toplandılar. Perize yerinden kıpırdamadı. Böbürlü adamın yüzünü merak ediyordu. Oturduğu yerde bekledi. Önünden geçtikten sonra aşağı inip Neylan'a söz verdiği halde gelemeyişinin özrünü dileyecek ve kendisi geldiği için sevindiğini belirtecekti. Hiç ummadığı anda önündeki adam yavaş yavaş amfiden aşağı doğru indi ve Neylan'ın çantasını toplama fırsatını kullanarak kapıdan süzülür gibi sıyrıldı. Perize de inerek Neylan'ın yanına geldi. Size söz verdiğim gün gelemedim fakat gelişinize çok sevindim. Akşama sizi yemeğe çıkarmak isterim. Neylan üzüntülüydü. Başkasına söz vermiştim ama ayarlamaya çalışırım. Birlikte dershaneyi terk ettiler. Koridorda öğrenciler vardı. Perize'nin gözleri Deniz'i arıyordu. Onu fazla övmeden ciddiye aldığını belirtmek istedi. Misafirinizin felsefede iddialı bir yanı var. Neylan hemen döndü. Perize'yi çenesinden tuttu. Gözlerinin içine baktı. İlgini çektiğini fark ediyorum. Perize irkildi. Yanlış izlenim yaratmak istemem. Neylan daha derinden baktı. Unutma, felsefe, felsefeyi kendi bağrında yetiştirir. Cavidan Nemika'nın odasına girdi. Sesinin tonunu iyi ayarlamıştı ama kontrolünü kaybedip hırçın bir lisanla bağırır gibi konuşmaya başladı. Nasıl bu kadar aptal olabildin? Salak dediğin çocuk seni gecenin en sıcak saatinde evine gönderiyor ve küçük bir yalanla bütün gece istediği tertibi kurabiliyor. Şahin Bey'in önemli bir rahatsızlık geçirdiğini söyledi ve eve gitmesi gerektiğini anlattı. Endişeli hatta korkuluydu. Bir insan amcasının hayatı üzerine böyle bir yalanı neden uydursun ki? Çok basit. Şahin Bey beni Haldun'la vurmayı düşünüyor. Nemika anlatılanlardan etkilenmiş ama gerçek olabileceğini ihtiyatla karşılamıştı. İşine gelen her konuda Cavidan'ın yalan söyleyebileceğini biliyordu ya da meseleyi abartarak kendisini etkilemek isteyebileceğini düşündü. kendini Cavidan'a karşı tuzak kurmaya mecbur hissetti. Onun mutlu olacağı cevabı biliyordu ve o cevabı verdi. Eğer seni Haldun'la vurmayı düşünüyorsa, senin de Şahin'i en yakınıyla vurman gerekir. O zaman benim görevim aranızda denge kurmak değil, aksine hırçın bir dengesizliği hemen yaratmak olmalı. Cavidan bu yorumdan memnun oldu. Hem Haldun'u hem Nemika'yı ele geçirebileceğine inandı. Bir sigara aldı, dudağına götürdü. Çakmağı yaktı, sonra fikrini değiştirdi. Üfleyip söndürdü. Sigarayı çöp sepetine attı. Tek hata istemem. Cavidan'ın emir veren tavrı kendisini mutlu etmişti ama ummadığı bir cevapla silkelendi. Nemika istediği anda kendisine baş kaldırabilecek güçte birisi olduğunu ilk kez yüksek sesle belirtiyordu. Eliyle Cavidan'ı adeta hedef gösterir gibi belirlemişti. Ben de tek hata istemem. Cavidan alttan alma vaktini iyi kestirirdi. Alttan aldı. Bu karşılıklı bir söz veriş demektir. Sana güveniyorum. Pazarlığın ölçüsü belirmeye başlamıştı. Nemika da pazarlık gücünü ileri sürdü. Ben sana ne kadar güvenebilirim? Cavidan güldü. Nemika'ya yanaştı. Bizzat yaşamadığın tecrübeye asla güvenme. Beni denemek durumundasın. Nemika istediği sonucu sağlamasa bile Cavidan'ın zihninde istediği heyecanı yaratmıştı. Bunu bir itiraz kampanası gibi çalmış ve fırsatın kaçırılmayacak kadar güzel olduğunu hissettirmişti. Şimdi asıl konuya dönmüş bir kadın ciddiyeti sergilemek durumundaydı. Böyle bir sorumluluğun ve görevin tarifini vermek istedi. Sanırım Haldun'u ele geçirdiler. Semih'i ben ele alıyorum. Sen Haldun'u avucunda tutmaya bak. Cavidan öneriden mutlu olmadı. Bu bir çözüm değil. Belki daha zor bir durum yaratabilirdi. Tam aksine bir yaklaşımla olaylar herkesi şaşırtan bir seyir içinde gelişir ve başarıya ulaşabilirdi. Tam tersine Semih'i bana bırak. Yaranmak için fırsat arıyor. Şahin'in zihninden geçenleri Semih'in dilinden söküp alacağım. Nemika'ya baktı. Kendisini hayretle izleyen bu güzel kadına şaşırtıcı güzellikte bir iltifatta bulunmak istedi. Haldun'un zihninde sen varsın. Sen de onunla meşgul ol. Ölçüyü kaçırmasına izin verme. Çantasından telefonunu çıkardı, Nemika'ya uzattı. Semih'in numarasını çevir. Nemika numarayı çevirip telefonu Cavidan'a uzattı. Cavidan sesi duyunca konuşmaya başladı. Merhaba, Şahin Bey'in rahatsızlığı nasıl oldu? Artık iyi haberler alıyormuş gibi sevinçli onaylarla Semih'i etkilemeye çalışıyordu. Güzel, önemli bir şey olmadığına memnun oldum. Başında sen oldukça içim rahat olacak. Sana olan güvenim her konuda içimin rahatlığını sağlıyor. Bir sigara aldı, dudağına götürdü. Yakması için Nemika'ya işaret etti. Nemika çakmağı yaktı. Cavidan ilk nefesi derinden aldı ve dumanı Nemika'ya doğru üfledi. Semih'i asıl istediği noktaya getirmek istiyordu.